Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 1476. rivayeti okuyorum. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı teganni ile okumayan bizden değildir buyurdu. Kur'an'ı teganni ile okumayan bizden değildir buyurdu. Veki isimli ravimiz diyor ki bununla kastedilen Kur'an ile yetinenin başka bir şeye ihtiyaç duymamasıdır. Gına kelimesi bilebildiğim kadarıyla ifade edeyim. Yani müstani olmak, ihtiyaçsız olmak demektir. Kur'an'la yetinmeyen bizden değildir anlamında anlayacağız bu cümleyi. Yani Kur'an bir adama yetmiyorsa, Rabbimizin kelamı, onun gönderdiği din yetmiyorsa olmaz. Demek ki Kur'an'ı bütün ihtiyaçlarımızı görecek bir kapı olarak göreceğiz. O şekilde bizi cennete götürecek yol haritası olarak göreceğiz. Öyle okuyacağız. Öyle bir okuma ile okuyan güzel okumuş olacak. Kul olmak niyetiyle kulluğunda başkasına ihtiyaç duymayacak. Başkalarının sözlerine ihtiyaç duymayacak. Öyle bir okuma ile okuyan güzel okumuş olacak Kur'an'ı. Sesiyle süslemiş olacak. Tavrıyla süslemiş olacak. Kalbiyle süslemiş olacak. Böyle bir okuma güzeldir. Değilse başka şekilde anlamayacağız bu hadisi şerifi de. Yine Sa'd'ın bize rivayet ettiği Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet 1477. Zikrin hayırlısı gizli olan, rızkın hayırlısı da yeterli olandır. Zikrin hayırlısı gizli olan, rızkın hayırlısı da yeterli olandır. Kul Allah'ı gündeme getirecek. Allah'ı gündeme getirmemiz elbette coşkulu ve hayatımızın tamamını kuşatacak şekilde olacak. Ama Rabbimizi anarken, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber derken, bir reklamcılıkla, tribünlere oynayarak, bir şov yaparak değil, kulluğu içli içli, özlü, gizli yapmak esastır. Bu hayırlısı olandır. Hayırlı bir zikir. Müslümanın kendi iç halinde de Allah'ı gündemde tutması gerekecek. Rızkın hayırlı olanı ise, güzel olanı ise kişiye yeterli olan, namerde muhtaç etmeyen ama kendisini de azdırmayan bir rızık, hayırlı bir rızıktır anladığımız kadarıyla ve Sa'd bin Ebi Vakkas bize Efendimiz'den bunu böyle aktarıyor. Yine Sa'd Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurduğunu bize aktardı. Ailene yaptığın her harcamada sevap alırsın. Hatta hanımının ağzına götürdüğün lokmada bile sevabın olur buyurdu. Hatta bundan dolayı sahabe-i kiram hanımının eşinin ağzına bizzat lokmayı sunuyor. Bir muhabbet vesilesi olarak da hem de Resul Aleyhisselam bu sözünün gerçekleşmesi için. Biz de buna dikkat edelim. Yani gerçekten burada anlatılan Allah yolunda çabalıyor, helal rızık kazanıyor, evine götürüyor ve bu adam bundan dolayı da sevap alır. Bununla birlikte böyle bir latife, bizzat ekmeği, yediğimiz, içtiğimiz bir şeyi hanımın ağzına vermek ya da eşinin, kocasının, zevcesinin ağzına sunması da bir güzellik, bir muhabbet vesilesidir. Bunu da ihmal etmemek gerekecek. 1481 Noğlu rivayeti okuyayım. Mus'ab bin Sa'd babasından rivayet ediyor. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru sormuş. Ey Allah'ın Resulü, insanlar içinde en ağır musibete, belaya kimler maruz kalır? Bunun üzerine Peygamberimiz, önce peygamberler, sonra salih kimseler, sonra da sırasıyla yaşantıları onlara en çok benzeyenlerdir. Bir kimse dindarlığına göre belaya maruz kalır. Eğer sağlam bir Müslümanlığı varsa, dindarlığı varsa, belası da aynı oranda fazla olur. Dindarlığı zayıf ise, belası da aynı oranda hafif kalır. Kul yeryüzünde temizlenip günahsız bir şekilde yürüyene kadar bela üzerinden eksik olmaz. Şimdi bela kavramını da konuşmamız gerekecek. Kişinin imtihanı demek bu. Allah-u Teala herkesi farklı imtihan etmiştir. Süleyman Aleyhisselam'ı büyük bir mülkiyet, saltanat, mal ile güç, kuvvet, iktidarla imtihan etmiştir. Nuh Aleyhisselam'ı uzun süren bir peygamberlikle belki imtihan etti. Ama Eyüp Aleyhisselam'ı hastalıklarla imtihan etmiştir. Lut Aleyhisselam'ı aşağılanma, iffetli kaldığı halde iftiralar ile imtihan etti. Yusuf'u kuyular, zindanlar, kadınlar ile imtihan etti. Yakub'u gurbetle, evlatlarının ihanetiyle, hasediyle, fesadıyla imtihan etti. Bütün Peygamber Aleyhisselamlar bize bu noktada örnektir. Dolayısıyla Rabbimiz her kulu cennete götürecek fırsatları onun önüne koyar. Kul Allah yolunda yürüyüşünü sıkılaştırdıkça, kulluğunda daha iyi oldukça onun güzelleşmesi için imtihanı da çoğalacak. Böylece içindeki cevher ortaya çıkacak. Rabbimiz bizi bu noktada güzelleştirecektir. Biz Rabbimizden çekemeyeceğimiz yükü bize yüklememesini talep ediyor. Bu duada bulunuyoruz. Rabbimiz bize zaten Bakara suresinde bunu öğretiyor. Ahmet Resulü ile birlikte. Ama cenneti istiyoruz. Cennetin en güzel yerlerine talibiz. Bunun fedakarlık yapmadan, imtihanlara uğramadan olmayacağını da farkındayız. Ama Allah-u Teala'dan afiyet de istiyoruz. Rabbim bize afiyet ver. Böylece bu yolda yürüyeceğiz inşallah. Rabbim en iyisini bilendir. Bizi günahsız kalıncaya kadar yeryüzüne Allah-u Teala bir takım şeylerle deneyecek, imtihan olacağız. Bazen bir akraba sözü, bazen yolda belde sağda solda yaşadığımız çivi batmaları, dikenler, şunlar bunlar. Bunlarla deneniyoruz. Rabbim imtihanımızdan şikayet etmemeyi bize nasip etsin. Razı olmayı ihsan etsin. Bu da büyük bir nimettir zaten. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın bize aktardığı hadis-i şerifleri Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden okumaya devam ediyorum elhamdülillah. 1487. hadis-i şerifi okuyacağım ama atladım. 1484'ü okuyayım. Sa'd'ın azatlısı Ebu Neame'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sa'd oğullarından birinin şöyle dua ettiğini işitti. Allah'ım, tekrarlayayım. Sa'd kendi oğullarından birisi şöyle dua ediyor Rabbine. O da onu duydu, duasını. Allah'ım, senden cenneti, nimetlerini, atlaslarını, ipeklerini ve buna benzer şeyleri isterim. Cehennemden, cehennemin zincir bukağılarından, kelepçelerinden sana sığınırım diye dua ettiğini duyunca şöyle dedi. Allah'tan birçok hayır istedin ve birçok şerden Allah'a sığındın. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dua konusunda aşırıya gidecek bir topluluk çıkacaktır buyurup Rabbinize alçak gönüllüce ve için için içli içli dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Araf 55. ayetini okuduğunu işittim. Senin Allah'ım senden cenneti, ona yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cehennemden ona yaklaştıracak söz ve amellerden de sana sığınırım demen yeterlidir. Şimdi Sa'd'ın oğullarından birisi böyle biraz secili, tumturaklı deniyor ya, öyle bir duada bulunuyor. Duada biraz aşırı gidiyor. Kelimeler daha lügat parçalayıcı oluyor. Sa'd bundan sıkıntılı. Yani oğullarının doğru duayı yapmalarını istiyor. Rablerine dua etmesinden memnun. Fakat duanın tarzı ve tipi hoşuna gitmedi. Dedi ki Allah'tan birçok hayır istedin ve birçok şerden Allah'a sığındın. Bu iyi. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittim. dua konusunda aşırıya gidecek bir topluluk çıkacaktır. Böyle şiir okur gibi arka arkaya kafiyeli, kelimeleri fazla, çok lügat parçalayan, yani böyle samimiyetsizlik gibi olan, üzerinde böyle enteresan bir havanın olduğu dualar yapmayın. Çünkü Araf suresi 55. ayet-i kerimeyi de okumuş Rabbimizin elçisi Muhammed Aleyhisselam. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Udû rabbakum tadarruan ve hufye innehu la yuhibbul mu'tedin. Yani dua edelim. Tazarru ile, tevazu ile, içli içli, özlü özlü ama aşırıya gitmiyoruz. Aşırı nasıl gidilir? Allah'tan başkasına dua ederek. Fakat duayı da Allahu Teala'nın Resulüne öğrettiği gibi dua edersek güzel olur. Kendi kafamızdan kendimize göre bir dua formatı üretmek yanlış. Peki nasıl bir dua yapacağız? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği duayı Sa'd bize aktarıyor ve oğluna söylüyor. Allahümme inni es'elükel cenne ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amelin ve e'udhu bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amelin. Allah'ım senden cenneti, ona yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cehennemden ona yaklaştıracak söz ve amellerden de sana sığınır. Amin. Bunu demen sana yeterlidir dedi oğluna ve bize Sa'd bin Ebi Vakkas Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğu bilgilerle. 1487. rivayeti okuyayım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Ömer bin Sa'd'ın babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın mümin hakkındaki takdirine hayret ettim. Mümin hayırla karşılaştığı zaman Rabbine hamd edip şükreder. Başına bir musibet geldiğinde de Rabbine hamd edip sabreder. Mümin her şeyde sevabını alır. Hatta hanımının ağzına götürdüğü lokmada bile sevap alır. Hadis-i şerifin bu son bölümünü biraz önce bir daha gündem yapmıştık. Ama başlangıç bölümünü tekrarlayalım. Allah'ın mümin hakkındaki takdirine hayret ettim, diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şaşırtıcı bir durum bu. Mümin hayırla, iyilikle karşılaştığı, nimetle karşılaştığı zaman Rabbine hamd edip şükreder. Böylece kazanır. Başına bir musibet geldiğinde, bir sıkıntı, keder, hastalık, darlık, yokluk geldiğinde ise Rabbine hamd eder. Yine elhamdülillah der ama sabreder. Yani iki halde de hamd. Birincisi hamd şükürle birlikte. İkincisi hamd sabırla birlikte. Böylece mümin her şeyde sevap alır. İniş de çıkış da sevap. Yokluk da varlık da sevap. Hastalık da sağlık da sevap. Her halükarda sevap. Çünkü her halükarda hamd Allah'a. Övgüler Allah'a. Razı oluş Allah'a. Hatta hanımının ağzına götürdüğü lokmadan bile Müslüman küçük bir eylemden bile bir sevap alacaktır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 1493 Sa'd bin Ebi Vakkas aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sormuş kendisi. Ey Allah'ın Resulü, bir kimse kavminin koruyuculuğunu yapmaktadır. Bu kişinin payı da diğerlerinin payı gibi olur mu? Böyle sordu. Yani bir adam düşünün ki zavallıları var içlerinde toplumunun. Muhtaçları var, eksikleri, hasta olanları, özürlü olanları, engelli olanları var diyelim ki. Bunları koruyan da birisi var. Bu adamın payı diğerlerinin ikiyle aynı olur mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'ın anlayışını düzenliyor. Bizim de zihnimizi güzelleştiriyor. Matematiksel hesapta elbette savaşa katılamaz, bir iyiliğe el uzatamaz, gariptir. Birisi çulsuz, parasız, pulsuz. Ötekisi bedeni zayıf, hasta. Diğeri çoluk çömlek, bir diğeri ihtiyar, perperişan. Öte yandan güçlü, kuvvetli, tüm bunların ihtiyacını gören, hepsini koruyup kollayan bir adam var. Yani aynı olmaması lazım payların. Fakat Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Anan seni kaybede ey İbni Ümmü Sa'd. Siz ancak zayıf kişileriniz sayesinde rızıklandırılır ve onların yüzü suyu hürmetine yardım görürsünüz buyurdu. Yani bu gelen bereket senden mi? Onları koruduğun için sana ulaşan huzur, sana ulaşan güzellik, afiyet, hem dünya hem de ahiret. Belki onlar sebebiyle. Zayıflarını sebebiyle rızıklandırılıyor. Allahu Teala'nın onlara olan merhameti nedeniyle de size yardım geliyor. Dolayısıyla bu kafada olma diyor Peygamberimiz sanki Sa'd bin Ebi Vakkas'a ve bize de. Dolayısıyla kapitalist dünyanın zihnimize koyduğu kurallar var. Güçlü olan kazansın filan gibi. Ya da güzel olan iyidir gibi. Parası olan konuşma hak sahibidir gibi. Bu cümleler batıl cümleler. Biz bilmiyoruz Allah'ın kullarından hangisinin hangi hayırları oluşturduğunu. Bu sebeple herkes kendi imtihanı gereğini yapacak. Güçlü olan gücünün gereğini, güçsüz olan yüreğinin gereğini. Herkes bir iman ile Rabbinin verdiği imtihanı geçmeye gayret ediyor. 1496. rivayeti okuyalım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Mus'ab bin Sa'd babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sizden biri günde 1000 sevap kazanmaktan aciz midir? Sizden biri günde 1000 sevap kazanmaktan aciz midir? Orada bulunanlardan biri dedi ki, ya Resulallah, kimin buna gücü yeter ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, 100 defa Subhanallah derse 1000 sevap kazanır, 1000 günahı da silinir buyurdu. Zaten kişi namaz sonralarında 5 vakit 33 defa Subhanallah diyor. Bir de böyle Allah imkan versin, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diye yaşadığımızda gün içerisinde 1000 sevap kazandığımız gibi 1000 de günah siliniyor Allah'ın izniyle. 1514. rivayete doğru yürüyeyim inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Sa'd, Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanan bir tecrübeyi bize aktarıyor. Osman bin Maz'un kadınlardan uzak durup bekar yaşamak istedi. Bunu tabi Allah için istedi. Bir tür ruhbanlık. Evvelki bilgilerle böyle arzuladı. Kadınlardan uzak duracak. Sadece kendini ibadete verecek. Kulluk yapacak. Bunu duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu yasakladı. Çünkü İslam bir ruhbanlık getirmedi. Hayatın içinde yaşayarak kulluk yapmamız gerektiğini bize öğretti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlarla birlikteydi. Ama bu kulluğuna engel değildi. Orucu tuttu ama yemeğini de yedi. Bütün haller bize örnek. Eğer diyor Sa'd ona, yani Osman'a bu konuda izin verseydi, biz de kendimizi hadım ederdik. Böylece bir hayata biz de hemen, çünkü kulluğa böyle hevesimiz var, Allahu Teala'yı memnun etme derdindeyiz. Osman'ın istediği az fitne ile bol kulluk yapmak. Ama imtihan kadınla olacak, erkekle olacak, çocukla olacak, parayla olacak. Hayatın içerisinde etrafımızdaki insanlarla olacak. Köşelere çekilmek, dağların kuytularına gitmek, İslam'ın talep ettiği, tarif ettiği bir yöntem değil. Dolayısıyla buradayız. Bütün zorluğuna rağmen buradan Rabbe giden bir yol bulacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın önderliği ve rehberliğiyle, örnekliğiyle inşallah. 1517. rivayeti okuyayım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Mücemmi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ömer bin Sa'd'ın babası Sa'd ile bir işi vardı. İsteğini dile getirmeden önce insanların yaptığı giriş gibi o da babasından böyle bir istekte bulunmadan önce sözler söyledi, giriş yaptı. Burayı güzel ifade etmek istiyorum. Biraz önceki dua konusuna da benziyor bu. Ömer bin Saad babasının yanına geliyor. İnsanlar işte sultanların yanında ya da liderlerin yanında ve buna benzer kişilerin yanında kendi arzularını, isteklerini, beklentilerini söylemeden önce bir girizgahta bulunurlar. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri olur ya konuşmada. Öyle bir tarzı, tavrı olmuş. Ama kime yapıyor? Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden, en yiğitlerinden Saad'a yapıyor. Oğlu. Sözünü bitirdiğinde dinliyor da. Dedi ki Saad, evladım sözünü bitirdin mi? Oğlu Ömer dedi ki evet. Saad şöyle dedi. Bu ihtiyacını karşılamam zor değildi. Ancak senin bu sözlerini işittikten sonra bu ihtiyacını karşılamam artık zor. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öyle topluluklar olacak ki ineğin otu yemesi gibi dillerini olur olmaz sözlerle dolayacaklardır. İneğin otu yemesi gibi dillerini olur olmaz sözlere dolayacaklardır buyurduğunu işittim. Allahu Ekber. Birilerinin hoşuna giden bir tavır bu. Yani böyle lügat parçalaması gelip konuşmaya böyle acayip cümlelerle giriyor. Bu arada şunu söyleyelim. Yani bu sahabe özellikle Hazreti Ömer'den biliyoruz. Dilin düzgün kullanılması konusunda çok hassaslar. Yani kullandıkları dil Arapça ise Arapça, Türkçe ise Türkçe, Kürtçe ise Kürtçe. Onu düzgün kullanılması gerektiğini hep söylüyorlar. Konuşma güzel olmalı. Güzel olmak ile lafı eveleyip gevelemek, lügat parçalamak arasında fark var. Allah biz hocaları da muhafaza buyursun. Böyle konuşan Müslümanları da muhafaza buyursun. Dini doğru anlatmak ile süslü anlatmak arasında gidip geliyoruz. Doğru anlatmak samimi, içten dinleyenlerin anlayacağı şekilde anlaşılsın diye çabalamaktır. Eğer bir kelimenin yanına bir kelime daha koyup aynı kelimenin farklı anlamlarını ifade etmeye çalışıyor, örneklenmeler yapmaya gayret ediyorsak, Allah'ın izniyle bu kelamın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün, Kur'an'ın daha iyi anlaşılması için olmalıdır. Ve düz anlatılmalı. Ama eğer sözler süsleniyorsa, aynı cümleyi daha başka yerlerden ifade ederek puan toplayıcı bir anlatıma doğru yöneliyorsa kişi, Rabbim muhafaza etsin. Burada samimiyet buharlaşır. Şimdi Hazreti Saad'ın oğlu Ömer'i böyle eleştirmekten Allah'a sığınırız. Bu bizim işimiz değildir. Ancak Saad'ın tavrından esinlenerek rahatlıkla konuşacağız. Diyor ki oğlum sen bana gelseydin dümdüz baba bana para verdiseydin, yani ben bunu kendi cümlelerimle ifade ediyorum. Bu ihtiyacını karşılamam zor değildi. Buyur evladım der, parayı verirdim. Fakat sen böyle girişler yaptın, geliştirdin, şöyle ettin, böyle ettin. Ben artık senin bu tavrını gördükten sonra senin ihtiyacını karşılamam. Bu benim için zor. Niye? Efendimizin şu sözü var çünkü. Öyle topluluklar olacak ki ineğin otu yemesi gibi dillerini olur olmaz sözlere dolayacaklardır. Şimdi tabii bizim nesil belki ufak tefek hatırlıyordur. Ama yeni nesil ancak ekranlardan biliyor. İnek bilmiyoruz ki. İnek nasıl otu yerken dilini oradan oraya alır, nasıl gever filan. Bilenler vardır ama kardeşlerimizden. Hayal etmeye çalışıyoruz. Koca bir dil, otlar var ve inek oradan o otları toparlıyor. Ağzında eveliyor, geveliyor, çeviriyor filan bir tavır. Şimdi hayalimizi bunu canlandıralım. Konuşmacıların ya da istekle bize gelenlerin nasıl konuştuğuna bakalım. Yani kelimeler ağızda enteresan bir halde çıkıyor. Kendisi konuşmuyormuş gibi insan. Bakıyorsunuz ağzın yanında bir ağız daha var gibi. Ben bunu kendi memleketimin diliyle söylerim de. Şimdi radyoda konuşuyoruz. Dolayısıyla radyoda konuşurken de söyleyebildiğimiz kadar genel kelimeler söylemeye çalışıyorum. Ama böylesi bir ifadeyi anlattı Peygamber Efendimiz. Biz de anlamaya çalıştık elhamdülillah. 1518. rivayette okuyayım. Cabir bin Semure'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kufeliler Sa'd'ı Ömer'e şikayet edip namazı güzel kıldırmıyor dediler. Hazreti Ömer zamanında Sa'd Kufe'ye vali olmuş ve tabii ki namaz kıldıracak. Şimdi Sa'd namazı kıldırmış ama Kufelileri memnun edememiş. Zaten hiçbir konuda memnun olmamışlar. Memnun olmamayı arzulamış. Ona niyet etmiş bir topluluk var içlerinde. Hani bazen öyledir. Adam niyet ettim diyor, razı olmamaya, memnun olmamaya. Niyet ediyor gelin kaynanasından razı olmamaya. Kaynana gelininden razı olmamaya. İnsanlar hayatı beğenmemeye niyet ediyorlar ve bundan dolayı eleştiri bol. Sa'd gibi bir adam onlara vali olmuş, yönetici olmuş. Allah kendisine razı olsun. Namazı bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, ardında kılmış birisi. Onlara kıldırıyor ve adamlar onu beğenmiyor ve gelip Ömer Efendimiz'e şikayet ediyorlar. Hazreti Ömer de tabii yani onların şikayetini değerlendirecek. Dedi ki ona, bak bunlar senin namazını beğenmiyor. Ne yapacağız? Sa'd dedi ki, ben onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldırdığı gibi namaz kıldırıyorum. İlk iki rekatı uzatıp son iki rekatı kısaltıyorum. Karşılığını verdi. Bunun üzerine Ömer dedi ki Allah ondan razı olsun. Senden beklediğim de budur ey Ebu İshak. Yani onların sözünü değerlendirmedi. Sa'd'ın sözünü kabul etti. Hazreti Ömer Efendimiz de. Ama böyledir. İnsanlar beğenmemeye başladı mı önlerine geçilmez. 1519. rivayet Sa'd bin Ebu Vakkas'ın Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu bize rivayet ettiğini Ahmet bin Hanbel müsnedinde bize ulaştırdı. Kişinin Müslümanla savaşması küfür, kafirlik. Ona sövmesi ise fasıklıktır. Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla dargın durması helal değildir. Hadis-i şerifin fıkhını tam bilmemekle birlikte şunu söyleyeceğiz. Müslüman olan Müslümanlarla bir savaşa tutuşmaz. Bu kafirlerin ahlakıdır, tavrıdır. Çünkü yeryüzündeki savaşlar akide savaşıdır, iman savaşıdır. Ve mümin birileriyle savaşırken politik sebeplerle, ekonomik sebeplerle, siyasi kaygılarla olmaz, olmamalıdır. Ya da kavmi nedenlerle değil. Bizim Müslümanım diyen kimselerin savaşımında ana hedef Allah-u Teala'nın dinin hakim kılınması, fitnenin kalmamasıdır. Dolayısıyla böyle bir neden yokken kişi Müslüman kardeşiyle savaşa tutuştuysa bu kafir bir ahlaktır. Sövüyorsa Müslüman, Müslümanım diyen bir kimseye kötü söz söyleyemez, hakaret edemez, sövemez. Bu da fasıklıktır. Fasıkların, günahkarların ahlakıdır. Öyleyse Müslüman din kardeşiyle üç günden fazla dargın durması da helal değildir. Hemen selam verecek, bağlantıyı yenileyecek, yineleyecek ve güzelce devam edecekler. İlla kanka olmaları gerekmez. Bütünüyle samimiyetle bağlanmaları gerekmez ama haklar yerine getirecek kadar bir devamlılık sağlanacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu böylece bize bildirdi. 1522. rivayet de şöyle. Amir bin Sa'd bin Ebu Vakkas babasının şöyle dediğini aktarmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müellefe-i kulüpten olan bazı kişileri yani kalbi İslam'a ısındırılacak daha yeni belki Müslüman olmuş İslam'ı yarım böyle adamlara ganimet mallarından bir şeyler verirken eski samimi işin başından beri Peygamber aleyhissalatü vesselam'a destek olan kimselere bir şey vermedi. Sa'd ey Allah'ın peygamberi falana verdin, filana verdin ama mümin olmasına rağmen filan kişiye vermedin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya Müslüman cevabını verdi. Sa'd aynı şeyi üç kere tekrar etmesine rağmen her defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de veya Müslüman yani Sa'd mümin kelimesiyle anlatıyor. Ey Allah'ın peygamberi falana verdin, filana verdin ama mümin olmasına rağmen filan kişiye vermedin. Peygamber diyor Müslüman olmasına rağmen filan kişiye vermedin diyeceksin gibi bir düzeltme var. Çünkü iman kalpte, İslam tavırda görünen şey. Biz bir kimsenin imanını bilemeyiz, şahit değiliz. Ancak onun ikrarıyla anlayabiliriz, onun amelleriyle biliriz. İkrarı ve amelleriyle ortaya çıkan şey İslam'dır. Dolayısıyla biz onu gavur kabul etmeyiz. Ben Müslümanım diyen bir kimse Müslümandır. Ama imanını bilircesine bir söz söylemeyi Peygamberimiz sanki engelliyor veya Müslüman diyor. Benim anlayabildiğim böyle. Efendimiz Sad'ın bu üç kere kendisine olan sistemini ya da sorusunu, anlama çabasını şöyle açıkladı. Ben, dedi Resulullah Efendimiz, bazılarının yüzüstü cehenneme düşmesinden korktuğum için kendilerine veriyor. Bana onlardan daha sevgili kimselere de haklarında böyle bir tehlike sezdiğim için vermiyorum buyurdu. Anlayabildiğimizi söyleyeyim. Ben hadis-i şerifi de okuyayım. Ben bazılarının yüzüstü cehenneme düşmesinden korktuğum için kendilerine veriyor. Bana onlardan daha sevgili kimselere de vermiyor. Haklarında böyle bir tehlike sezdiğim için diye bir parantez içi cümleyle birlikte. Şöyle anlayalım Allah'ın izniyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ganimeti dağıtırken insanların kalbi takva üstünlüklerini değil, onların durumlarını, sosyal durumlarını ya da imana yakınlaşıp uzaklaşmalarındaki pozisyonlarını değerlendirdi. Veriyor ki böylece maldan dolayı onlar dinden caymasınlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları İslam'a daha da iyi sarılacak hale getiriyor. Çünkü o gün onlar kapitalizmden, maddecilikten, dünyacılıktan yeni kurtulmuşlar. İman yüreklerinde tam anlamıyla yerleşmemiş. Ahiret bilinci oluşmamış. Cennet sevdasına da tutunamamışlar. Bunlara Peygamberimiz ganimetlerden, dünyalıklardan veriyor ki yaklaşsınlar. Yaklaştıkça, işin içine girdikçe bu paranın, bu ganimetin bir değerinin olmadığını anlayacak. Kendi elleriyle infak etmeye başlayacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne kadar verdiyse onlar da diğer kardeşlerine öyle vermeye başlayacaklar. Bunu kazanımında Peygamber Efendimiz. Diğer taraftan öteden beri İslam'a hizmet etmiş, Müslümanlarla birlikte olmuş, iman içlerinde iyice oluşmuş, ahiret bilincine ulaşmış olan, dünyalığın hiçbir öneminin kalmadığı Müslümanlara vermeye de çabalamıyor. Şu önceliği bu kazanıma veriyor anlayabildiğim kadarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 1529. rivayeti okuyalım inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle aktaracak. Ömer bin Sa'd'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Babam Sa'd yanına gelen oğlu Amir'e, evladım bu fitnenin başını çekmemi mi istiyorsun? Hayır, vallahi bana mümine vurduğumda kesmeyen, kafire vurduğumda ise onu öldüren, yani mümini ve kafiri ayırt edebilen bir kılıç verilmedikçe bunu yapacak değilim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah gönlü zengin, kendini ibadete vermiş, takva sahibi kişiyi sever buyurduğunu işittim. Oğulları Sa'd'ı yaşanan kavgaların içine çekmek istediklerini anlıyoruz. Sa'd ise buna diretiyor ve diyor ki benim elime öyle bir kılıç verin ki kime vurduğunu bilsin. Mümine vurduğunda kesmesin, kafire vurduğunda kessin. Böyle bir kılıç varsa ben de bu işe gireyim. Değilse ortalık karman çorman, kimle, ne için, ne adına savaşacağız, ben buna girmeyeceğim diyor. Son bir hadis-i şerifle inşallah bitireyim. 1534. rivayet, onunla tamamlıyoruz. Amir bin Sa'd bin Ebu Vakkas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Babam Sa'd'ın ve Resulullah'ın ashabından bazılarının şöyle dediklerini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki erkek kardeş vardı. Biri diğerinden daha üstün idi. Üstün olan kişi öldü. Diğeri de ondan sonra 40 gece yaşayıp vefat etti. Resulullah'a birinci kişinin ikinciye olan üstünlüğünden bahsedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci ölen kişi namaz kılar mıydı diye sordu. Ashab-ı kiram evet ey Allah'ın Resulü o kötü biri de değildi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde namazının kendisini nereye ulaştırdığını nereden biliyorsunuz buyurdu. Ardından şöyle devam etti. Namazın misali sizden birinin kapısının önünde akan ve her gün 5 kere girip yıkandığı, suyu bol ve tatlı olan bir nehir gibidir. Acaba bu nehir onun üzerinde hiç kir bırakır mı? Ve böylece anladık ki o kişi, bunu ben ifade ediyorum, hadis-i şerif bitti. Bu namazla birlikte olan Müslümanlar tertemiz oluyorlar. Samimiyetle, ciddiyetle Allah'a kullukta devam ettiğimizde Rabbim bizi temizleyecek, ömrümüz bereketlenecektir. Rabbim kulluğundan ayırmasın, Peygamber aleyhissalatü vesselam yolunda bir hayatı bize kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.